Podcast dinle son dakika.
Hamas geçen hafta Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin yerine Gazze şefi Yahya Sinvar'ı siyasi lider olarak seçti. 23 yıl İsrail'de hapis yatan Sinvar, İsrail'i en iyi tanıyan kişi olarak niteleniyor. Gazze sokaklarında çok popüler olan Sinvar'ı Filistinler arasında kahraman olarak gören de var, Han Yunus kasabı diyen de var.
Bizi taş devrine döndürdü diyen de var, gurur kaynağı olarak gören de. Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, Filistin sokaklarında çok popüler bir isim. Özellikle doğup büyüdüğü, 6 yıldır lideri olduğu Gazze'de. Onu tanıyanlar kolay hakimiyet kuran, çabuk sinirlenen, az konuşan, karizmatik biri olarak tanınıyor. Ebu İbrahim kod adını kullanan Sinvar, 1962 yılında Gazze'nin güneyinde Han Yunus mülteci kampında doğdu. 80'lerin başında Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmet Yasin'e fısıldayan adam olarak siyaset sahnesine çıktı. 1987'de İslami Direniş Hareketi Hamas kurulduğunda örgüte katıldı. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugaylarının kuruluşunda görev aldı. Yahya Sinvar Hamas içinde acımasızlığıyla nam saldı. Örgütün işbirlikçi olduğu iddia edilen kişileri saf dışı bırakmak için kurulan İç Güvenlik Teşkilatı'ndan sorumluydu. İddiaya göre Sinvar o dönemde İşbirlikçilikle suçlanan birini kardeşlerine canlı canlı yaktırdı. Uyguladığı şiddet nedeniyle bazı Filistinliler ona Han Yunus kasabı lakabını taktı. 1989'da 1. İntifada'nın en yoğun günlerinde İsrail'e esir düştü. Sinvar, İsrail'de iç istihbarat örgütü Shin Bet tarafından sorgulandı. Gizli bir mahkemede yargılandı. 12 Filistinlinin ölümünden sorumlu tutulan Sinvar, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sinvar, İsrail'de hapis yatarken örgüt hiyerarşisi içinde etkili bir görev üstlendi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların lideri haline geldi. İsrail istihbaratının değerlendirmesine göre acımasız, otoriter ve etkiliydi. Kitleleri peşinden sürükleme yeteneğine sahipti. Yahya Sinvar 23 yıl hapis yattı İsrail'de cezaevinde İbranice öğrendi. Vladimir Jabotinsky, Menachem Begin, Isaac Rabin gibi İsrail'in önde gelen isimlerinin kitaplarını okudu. Sinvar'ı sorgulayan Micha Kobi onun için bizi tepeden tırnağa öğrendi diyecekti. 2011'de İsrail Hamas'ın 5 yıl önce kaçırdığı Er Gilad Shalit'e karşılık 1000 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. Yahya Sinvar da serbest bırakılanlar arasındaydı. 2017 yılında İsmail Haniye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki lideri seçildi. Onun liderliğinde Hamas'ın eylemlerinde değişiklikler görüldü. Sınır protestoları, yangın çıkaran balonlar, roket atışları onun döneminde başladı. Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler üzerinden İsrail'le dolaylı müzakereler de yürütüyordu. Bu müzakereler sonucunda İsrail'den bazı tavizler koparmayı başardı. Katar'dan daha fazla destek Filistinlilere İsrail'den binlerce çalışma izni sağladı. Sinvar 2021'de eski rakiplerine karşı ancak ikinci turda seçilerek görevini korumayı başardı. Bazı analistlere göre muhtemelen bu seçim onun için bir dönüm noktası oldu. Seçimden birkaç ay sonra İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren savaş çıktı. İsrail'e göre Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yaptığı baskının tek başına en büyük sorumlusu Yahya Sinvar. Bu nedenle İsrail, Sinvar'ın ortadan kaldırılmasını Gazze'ye başlattığı saldırının birinci hedefi olarak belirledi. Yahya Sinvar, 7 Ekim'den önce de İsrail'in arananlar listesinin başında yer alıyordu. İsrail basını Sinvar'a Dead Man Walking yani yürüyen ölü adam lakabını taktı.
İsrailli bir insan hakları kuruluşu Filistinli mahkumlara yapılan işkencelerle ilgili bir rapor yayınladı. O rapora göre İsrail hapishaneleri Filistinli mahkumlar için birer işkence kampına dönüşmüş durumda.
Hapishaneye girenler cinsel şiddet, aç bırakma, aşağılama ve tacize maruz kalıyor. Ve bu uygulamalar sistematik bir biçimde yapılıyor. Bu ifadeler İsrail İnsan Hakları Örgütü Betselem'in raporundan. Cehenneme hoş geldiniz. İsrail hapishaneleri işkence kampları ağına dönüştü. Başlıklı raporda İsrail'deki sivil ve askeri 16 hapishane mercek altına alındı. Raporda Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki hapishanelerde kalmış 55 Filistinlinin ifadeleri yer aldı. Aralarında akademisyenler, siyasi liderler ve çocukların da olduğu Filistinliler cezaevlerinde cinsel şiddet, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddette dahil olmak üzere sürekli kötü muamele ve işkenceye dayanan sistematik bir politikanın uygulandığını kaydetti. Hapishanelerde kötü temizlik şartları, uykudan mahrum bırakma, ibadet engeli ve ibadet edilmesine yönelik cezalar, kişisel ve ortak eşyalara el konulmasıyla uygun tedavinin engellenmesi gibi durumlar da yaşanıyor. İsrail güçlerinin İsrail'de bulunan binlerce Gazze'li işçi yasa dışı bir şekilde gözaltına aldığı kaydedilen raporda yüzlerce Filistinlinin bilinmeyen bir yere götürüldüğü belirtiliyor. İngiliz Guardian gazetesinin eski mahkumlarla yaptığı röportajlarda rapordaki iddiaları doğrular nitelikte. İsrail Cezaevi Servisi ve İsrail ordusu da tamamen yasalara uygun muamele edildiğini söyleyerek işkence iddialarını reddetti. Geçtiğimiz ay İsrail'de Filistinli tutuklulara işkence eden askerler gözaltına alınmıştı. İsrail askerlerinin gözaltına alınması ülkedeki aşırı sağcılar tarafından protestolara neden olmuş, fanatik gruplar askerlerin tutulduğu askeri üsleri basmıştı. Öte yandan İsrailli yetkililer Filistinlilere ait 89 cenazeyi teslim etti. Parçalanmış naaşlar torbalarla Filistinli yetkililere verildi. Cenazelerin kimlere ait olduğu bilinmiyor. Bazılarının İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu sırasında ölenler, bazılarının ise mezarlıklardan İsraillerin çıkarıp aldığı cenazeler olduğu belirtiliyor. Cesetler toplu mezara gömüldü. Gazze hükümeti İsrail güçlerinin 7 Ekim saldırılarından bu yana mezarlıklardan 2000 ceset çaldığını iddia ediyor.
İsrail'e düzenleyeceği söylenen misillemeyle bugünlerde en çok konuşulan ülke İran. İran uzun süredir nükleer programıyla gündemde. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere batılı ülkeler İran'ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçluyor. İransa tabii ki suçlamaları reddediyor. Gelin şimdi İran'ın nükleer programının ne aşamada olduğuna biraz yakından bakalım.
İran'ın nükleer programı batılı ülkelerle arasındaki en büyük sorunlardan birini teşkil ediyor. Taraflar 2015'te bu konuda uzun müzakerelerin ardından anlaşmaya varmıştı. 2015 anlaşması nükleer programını kısıtlaması karşılığında İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kaldırılmasını öngörüyordu. Anlaşma uyarınca İran'ın zenginleştirilmiş uranyum miktarı %3,67 ile sınırlandırılacaktı. Bu oranın nükleer silah yapımı için gerekli olan %90'ın çok altında olduğuna dikkat çekiliyordu. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmayla İran'ın nükleer silah yapımı için yeterli füzyon maddesi üretmesinin en az bir yıl geciktirilmesi hedeflendiğini söylüyordu. Ancak 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildi ve İran'ın petrol sektörünü hedef alan ve ekonomisini zora sokan yaptırımları yeniden uygulamaya koydu. İran da bunun üzerine 2019'da nükleer programı ile ilgili tüm kısıtlamaları kaldırdı. Tahran yönetimi artık ne oranda uranyum zenginleştireceği ve ne kadarını depolayabileceği konusunda sınırlama uygulamıyor. 2015 nükleer anlaşması uyarınca İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğunu 202,8 kilogramla sınırlandırması gerekiyordu. Uluslararası Atom Enerjisi verilerine göre İran'ın Şubat ayı itibariyle bu stoğu 5,5 tonu aşmış durumda. Uluslararası Atom Enerjisi İran'ın Haziran ayında Fordon nükleer tesisine yeni santrifüjler yerleştirdiğini de duyurdu. İran'ın uranyumu %60 oranında zenginleştirmeye başladığı belirtiliyor. Bu oran İran'ın istemesi halinde haftalar içinde hatta günler içinde nükleer silah üretebilir konuma geldiğini gösteriyor. İran'ın en önemli uranyum zenginleştirme tesisi ise Natanz. Tesiste 3 yeraltı binası olduğu tahmin ediliyor. Bu binalardan ikisinin 50 bin santrifüjü depolama kapasitesinin olduğu belirtiliyor. Yer altındakiler dışında tesiste 6 bina daha bulunuyor. Geçen yılki uydu fotoğrafları Natanz nükleer tesisinde dağlık bölgede yeni tüneller kazıldığını gösteriyordu. Yer altındaki geniş ağ nedeniyle bu tesisin hava saldırısında hedef alınmasının çok zor olduğuna dikkat çekiliyor. Ülkenin orta kesimlerinde yer alan Natanz tesisi batıda Zagros dağlarıyla çevrili. Tesis uçak savar bataryaları ve devrim muhafızları tarafından korunuyor. İran'ın bir başka önemli nükleer tesisi ise Fordov. Fordov, Natanz'a 160 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Kum şehrinin yakınlarındaki tesisin bir dağın altına inşa edildiği belirtiliyor. İran'ın İsfahan'da da nükleer tesisleri var. İsfahan aynı zamanda büyük bir füze üretim tesisine ev sahipliği yapıyor. İran nükleer anlaşmanın sona ermesinin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı yetkililerinin nükleer tesislerini habersiz denetimlerine de izin vermemeye başladı. Uluslararası Atom Enerjisi yetkilileri İran'ın nükleer üretimini artık gözetim altında tutamadıklarını söylüyor. Bu nedenle İran'ın gizli bir uranyum zenginleştirme tesisi kurduğu yönünde iddialar gündeme geldi. Ancak bu iddialarla ilgili somut kanıt bulunmuyor. ABD istihbarat ajansları İran'ın nükleer programını silah elde etme amacıyla yürütmekle suçluyor. İran ise iddiaları reddediyor. İran'ın nükleer programının geldiği aşamaya bakarak silah üretmesinin aylar ya da en fazla bir yıl süreceği tahminleri ön plana çıkıyor. Mart 2023'te dönemin ABD Genel Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İran'ın birkaç ay içinde nükleer silah elde edebileceğini söylemişti. Ancak bu tahminin hangi verilere dayandığı konusunda bilgi vermemişti. İran'ın eski nükleer baş müzakerecisi Ali Ekber Salihi de nükleer silah üretmeyi otomobil üretimine benzeterek İran'ın gerekli parçalarının üretimini bildiğini söylemişti. İsrail'in uzun süredir İran'ın nükleer programını sabotajlarla engellemeye çalıştığı biliniyor. Bunun için siber saldırılarının yanı sıra fiziksel saldırılara da başvurduğu söyleniyor. İsrail, İran'ın en önemli nükleer bilim insanlarına yönelik suikastler düzenlemekle de suçlanıyor.
Japonya'nın Hiroşima kentine Amerika Birleşik Devletleri tarafından atom bombası atılmasının üzerinden tam 79 yıl geçti. Felaketin kurbanları için anma törenleri düzenlendi.
Barış güvercinleri gökyüzüne bırakıldı. Çanlar kurbanlar için çaldı. Japonya'nın Hiroşima şehrinde atom bombası saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törenin adresi Hiroşima'daki Barış Anıtı Parkı'ydı. Felaketin kurbanları için bombanın atıldığı 08:15'te 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. 109 ülkeden temsilcilerin de buluştuğu yaklaşık 50 bin kişi 2. Dünya Savaşı sırasındaki atom bombası saldırısında ölenleri andı. Törende hazır bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya çağrısında bulundu. Kishida Rusya'yı işaret etti.
Rusya'nın nükleer tehditleri nedeniyle nükleer silahsızlanmanın koşulları daha da zorlaştı. Ancak önümüzdeki yol çok zorlu olsa bile nükleer silahlardan arınmış bir dünyaya doğru atılan adımları durduramayız.
Törende her yıl olduğu gibi bu yıl da barışı temsil eden beyaz güvercinler gökyüzüne bırakıldı. Şafak vaktinde de anıtın önünde anma törenleri yapıldı. ABD'nin 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya attığı atom bombası nedeniyle yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetti. Bu olaydan sadece 3 gün sonra bu defa bir diğer Japon şehri Nagasaki atom bombasının hedefi oldu. İki şehir küçük çocuk ve şişman adam adı verilen atom bombalarıyla yerle bir oldu. 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı Japonya'nın saldırılarının ardından teslim olmasıyla sona erdi.
Podcast dinle son dakika.